Ayrım 32, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 323. Solunum Metodu, 1. Bölüm. O karlı rüzgarlı kış gecesinde her zamankinden daha acele giyindiğimi söylemeliyim. 23 Aralık'tı, kulübün başka üyelerinin de aynı şekilde telaşla giyindiklerinden emindim. Fırtınalı gecelerde New York'ta taksi bulabilmek çok güçtü. Onun için telefonla bir taksi çağırdım. Bunu 5:30'da yaptım. Oysa sokağa 8'de çıkacaktım. Karım kaşlarını kaldırdıysa da bir şey demedi. 8'e çeyrek kala Alan'la 1946'dan beri oturduğumuz Doğu 58. caddedeki apartmanın tentesinin altındaydım. Sabırsız sabırsız bir aşağı bir yukarı dolaştığımın da farkındaydım. Taksi 8'i 10 geçe geldi. Fırtınadan kurtulduğuma sevindiğim için geç kalan şoföre öfkelenmedim bir de. Kanada'dan inen soğuğu izleyen fırtına berbattı. Bu arabanın etrafında ıslıklar çalıyor, zaman zaman sürücünün açtığı radyoyu duyulmaz hale getiriyor ve koca arabayı sarsıyordu. Dükkanların çoğu açıktı ama kaldırımlarda son dakikalarda alışveriş eden kimselere ender rastlıyordunuz. Onların halinden de fırtınadan rahatsız oldukları, hatta bu yüzden acı çektikleri belliydi. O gün yağıp yağıp kesilen kar tekrar başladı. Önce ince ince yağıyordu, sonra tipi haline aldı. O gece eve dönerken kar, taksi ve New York kentinin bir araya gelmesini adeta endişeyle düşünecektim. Ama o sırada bundan haberim yoktu tabii. İkinci bulvarla 40. caddenin köşesinde yaldızdan yapılmış kocaman bir Noel çanının kavşaktan bir hayalet gibi uçup uzaklaştığını gördüm. Sürücü berbat bir gece dedi. Yarın morgda 2 düzine fazlalık olacaktır. Şarapçılar donup takır takır kesilecekler. Birkaç da yaşlı kadın donacaktır. Herhalde öyle olur. Şoför canları cehenneme diye söylendi. Böylece devlet de onlara bakmaktan kurtulur, öyle değil mi? Dayanamadım. Noel'e özgü iyi niyetin şaşılacak gibi doğrusu. Sürücü bir an düşündü sonunda. Yoksa siz Tanrı'nın belası kalbi kanayan liberallerden misiniz diye sordu. Bu soruya sözlerimin beni suçlayabileceğini düşünerek cevap vermiyorum. Şoför neden arabama böyle hep uyanıklar biniyor der gibi burnunu çektiyse de sesini kesti. Beni 2. bulvarla 35. caddenin köşesinde indirdi. Ben de yarım blok yürüyerek kulübe doğru gittim. Islık çalan rüzgarda öne doğru eğilmiş eldivenli elimle şapkamı tutuyordum. Bir anda sanki tüm yaşam gücüm vücudumun derinliklerine çekiliverdi. Bu tıpkı bir gaz fırınındaki tutuşturucu küçük bir mavi alev halini almıştı. 73'ündeki bir adam soğuğu daha çabuk ve çok daha derinliklerinde hisseder. Böyle biri evinde şöminesinin ya da hiç olmasa elektrik sobasının karşısında oturmalıydı. 73'ünde kaynayan kan artık bir anı bile değildir. Bu tıp kitaplarına giren bir bilgi olabilirdi. Tipi hafiflemişti ama pek sert olan kar tanecikleri yüzümü iğneliyordu. 249B'nin kapısına çıkan merdivenlere kum dökülmüş olduğunu görünce sevindim. Stevens'ın işiydi bu tabii. Stevens yaşlılığın ne demek olduğunu çok iyi bilirdi. Yaşlılık simyasında kurşun altın haline gelmiyor, kemikler cama dönüşüyordu. Böyle şeyler aklıma gelince Tanrı'nın çoğu zaman filmlerde arşak pala bıyık yan rolüne çıkan Groucho Marx gibi düşündüğüne inanıyorum. Sonra Stevens gelip kapıyı açtı ve içeri girdi. Duvarları maun kaplama holden geçerek hem kütüphane hem de içki salonu sayılan yere geldim. Burası aslında loş bir yerdi. Yakılmış olan okuma lambaları bazı bölümleri aydınlatmakta, meşe parke kaplı yere daha tatlı bir ışık vurmaktaydı. Çok büyük olan şöminede çıtırdayarak yandığını duyduğum huş ağacının alevleriydi parkeye vuran. Ateşin sıcaklığını kapıdan girer girmez hissettim. Bir erkek ya da kadın için şöminede yanan ateş kadar davet edici bir şey daha olamaz sanırım. Bir kağıt adeta sabırsızlıkla hışırdadı. Johansson'ın elindeki Wall Street Journal olacaktı bu. Aradan 10 yıl geçtikten sonra onun odada olduğunu borsa haberleri okuyuşundan anlamak olasıydı. Bu bir bakıma komik, bir bakıma da şaşılacak bir şeydi. Stevens paltomu çıkarmama yardım ederek gecenin kötü olduğunu söyledi. CBS radyosu sabaha kadar çok kar yağacağını bildirmişti. Ben de gecenin gerçekten pis olduğunu kabul ederek yine bu yüksek tavanlı büyük odaya baktım. Pis bir gece, çatır çatır yanan bir ateş ve bir hortlak hikayesi. 73'ünde kaynayan kanın geçmişte kaldığını söylemiştim değil mi? Belki öyleydi. Fakat o anda göğsümde bir sıcaklık hissettim. Buna şöminedeki ateş ya da Stevens'ın beni nezaketle karşılaması neden olmamıştı. Bunun nedeni o gece hikaye anlatma sırasının MC Karen'da olmasıydı. Doğu 35. caddedeki 249B numaralı kahverengi tuğla binaya 10 yıldan beri hemen hemen belirli aralıklarla gelmekteyim. Burasının bir centilmenler kulübü olduğunu düşünüyordum. Kadın hakları koruyucusu Gloria Steinem ortaya çıkmadan önce kullanılan ve şimdi antika sayılan bir sözdü bu. Fakat aslında burasının gerçekten ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını şimdi bile kesinlikle bilemiyorum. Emily McCarran'ın hikayesini Solon'un Metodu adlı öyküsünü anlattığı gece orada 13 üyeydik sanırım. Ama sadece altımız fırtınanın uluduğu o soğuk gecede dışarıdan gelmiştik. Başka yılları da anımsıyordum. Sadece 8 üyenin olduğu yıllar ve 20 hatta daha fazla üyenin hazır bulunduğu yıllar. Herhalde Stevens burasının nasıl kurulduğunu bilirdi. Sadece bir tek şeyden emindim. Kulübün geçmişi ne kadar geriye giderse gitsin, Stevens ilk günden beri oradaydı. Hem onun göründüğünden daha yaşlı olduğuna da inanıyorum. Çok, çok daha yaşlı. Hafif bir Brooklyn vurgusuyla konuşmasına karşın, üçüncü kuşak bir İngiliz uşağı gibi acımasız bir biçimde kusursuz hareket ediyor. Onun resmi hali insanın sinirini bozan çekiciliğinin bir nedeni sayılabilir. Stevens'ın hafif gülüşü insana kilitli, sürgülü bir kapıyı anımsatıyor. Kulübün kayıtlarını hiç görmedim. Stevens'ın kayıt tutup tutmadığını da bilmiyorum. Bana aidat makbuzu da verilmedi. Zaten aidat ödenmiyordu. Şimdiye dek bir kulüp sekreteri bana telefon etmedi. Sekreter de yoktu. Zaten Doğu 35. caddede 249B'nin telefonu yoktu. Beyaz ve siyah bilye atmamız için bir kutu da görmedim. Ve bu kulübün, eğer kulüpse tabii, bir adı da yoktu. Neyse ben yine de buradan kulüp diye söz edeceğim. Buraya ilk kez George Waterhouse'un konuğu olarak geldim. Waterhouse, 1951'den beri çalıştığım hukuk firmasının başındaydı. New York'un 3 büyük hukuk şirketinden biriydi bu ve orada çok çalışmakla birlikte ağır ağır ama sürekli terfi ettim. Ben işine düşkün, hiç yılmayan, bir katır gibi dayanıklı biriydim. Fakat olağanüstü zeki biri ya da bir dahi değildim. Benimle aynı zamanda işe başlayan adamların birden yükseldiklerini gördüm. Oysa ben ağır ağır ilerliyordum ve buna da fazla şaştığım yoktu. Şirketin her yıl Ekim ayındaki zorunlu akşam yemeğinde Waterhouse'la nazik nazik konuşurduk. 1960'ların ortalarına kadar da durum böyle devam etti. Sonra Kasım'da bir gün odama geldi. Bu olay kendi başına olağanüstüydü. O zaman karamsarlığa kapıldım, belki de işten atılacaktım. Fakat aynı zamanda bunun tersini de düşünüyordum. Beklenmedik bir terfi fikri başımı döndürüyordu. Şaşırtıcı bir ziyaretti bu. Waterhouse kapıya dayanıp dururken Phi Beta Kappa anahtarı yeleğindeki köstekte hafif hafif parlıyordu. Önce tatlı tatlı havadan sudan söz ettik. Söylediklerinin ne bir değeri ne de önemi vardı. Onun bu sözleri bitirerek konuya girmesini bekliyordum. Örneğin şu Casey davası ya da belediye başkanının Salkovitz'i atamasını incelememiz istendi gibi bir şey beklemekteydim. Ama anlaşılan dava falan yoktu. Saatine bir göz atıp konuşmamıza sevindiğini ve artık gitmesi gerektiğini söyledi. Ben şaşkın şaşkın bakarken yine bana döndü ve kayıtsız bir tavırla ''Perşembe geceleri gitmem gereken bir yer var.'' dedi. ''Orası bir tür kulüp. Üyelerin çoğu yaşlı ama bazıları hoş insanlar. Hem içkiden anlayanlar içinde mükemmel bir şarap mahzenleri var. Zaman zaman biri iyi bir hikaye de anlatıyor. Neden bir gece konuğum olarak gelmiyorsun David?'' Kekeleyerek bir cevap verdim. Şimdi bile ne söylediğimden emin değilim. Bu öneri beni şaşırtmıştı. O an aklına gelmiş gibi söylemişti bunu. Fakat kalın kır kaşlarının altındaki buz gibi bakışlı mavi Anglo-Sakson gözlerinde hiç de o an düşünmüş gibi bir anlam yoktu. Ona nasıl karşılık verdiğimi anımsamıyorum ama o anda bu nedeni belirsiz ve şaşırtıcı öneriyi beklemiş olduğumu hissetmiştim. Alan o gece bezginlikle karşılık neşeli bir tepki gösterdi. 15 yıldır Waterhouse, Cardin, Lawton, Fraser ve Effingham şirketinde çalışıyordum. Şimdiki orta derecedeki durumumun pek üstüne çıkamayacağım da belliydi. Karım bu davetin şirketin emekliye ayırdığı memurlara verdiği altın saate benzediğini söylüyordu. Alan, yaşlı adamlar savaş hikayeleri anlatıp poker oynayacaklar dedi. Sen de bir gece onlara katılacaksın. Seni emekliye ayırmalarına dek sözde orada mutlu olacaksın. Senin için iki şişe Beck sodasını buza koydum. Sevgiyle beni öptü, yüzümde bir şey görmüş olacaktı Tanrı biliyor ya, bunca yıl birlikte yaşadığımız için duygularımı okumakta ustaydı. Birkaç hafta bir şey olmadı. Waterhouse'un tuhaf önerisini düşündüğüm zamanlar gözlerindeki ifade konusunda yanıldığım kanısına varıyordum. Yılda 5-10 kez konuştuğum ve Ekim'deki şirket ziyafeti dahil yılda en çok 3 kez karşılaştığım adam kayıtsızca o öneride bulunmuş, sonra da bunu unutmuştu. Hem belki de böyle bir öneride bulunduğuna pişman olmuştu. Fakat 70'ine yaklaşmasına karşın hala geniş omuzlu, atletik yapılı olan adam bir akşamüstü bana yaklaştı. Evrak çantamı bacaklarımın arasına sıkıştırmış, paltomu giymeye çalışıyordum. ''Waterhouse, hala kulüpte bir içki içmek istiyorsan neden bu gece gelmiyorsun?'' dedi. ''İyi, elime küçük bir kağıt sıkıştırdı, işte adres.'' O gece beni basamakların dibinde bekliyordu ve Stevens da kapıyı açmıştı. Şarap söylediği gibi nefisti. Fakat beni oradakilerle tanıştırmaya yanaşmadı. Bunu önce züppelik sandım ama sonra fikrimi değiştirdim. Yalnız oradakilerden iki ya da üçü kendini tanıttı. Onlardan biri daha o zaman 70'ine yaklaşmış olan Emlyn McCarron'dı. Uzattığı elini hafifçe sıktım. Derisi bir kaplumbağanınki gibi kuru, hışır hışır ve sertti. Bana bridge oynayıp oynamadığımı sordu. Oynamadığımı söyledim. Aman ne iyi diye atıldı. O tanrının belası oyun kadar akşam yemeğinden sonraki zevkli konuşmaları mahveden bir şey daha yoktur. Bu açıklamadan sonra loş kütüphaneye girerek gözden kayboldu. Orada raflardaki kitaplar sonsuza dek uzanıyormuş gibi geldi bana. Etrafıma bakınarak Waterhouse'u aradım ama ortalıkta yoktu. Biraz rahatsız olarak ve yabancılık çekerek şömineye yaklaştım. Şömine daha önce de anlattığım gibi çok büyüktü. Özellikle benim gibi apartmanda oturan ve şöminelerin mısır patlatmaya, ekmek kızartmaya uygun olduğunu düşünen New Yorklular için çok büyüktü. 249B'deki şöminede rahatlıkla bir öküz kızartılabilirdi. Şöminenin rafı yoktu. Üstünde kahverengimsi taştan bir kemer gördüm. Kemeri hafifçe çıkık olan bir taş tam ortadan bölüyordu. Tam gözlerimin düzeyindeydi bu. İçerisi loş olmakla birlikte yine de taşa kasılmış olan yazıyı kolaylıkla okudum. Anlatan değil, hikaye önemlidir. Al David. Waterhouse hemen yanımda konuşmuştu ve birden irkilerek zıpladım. Demek beni bırakmamıştı. Sadece bilemediğim bir yöne giderek içki getirmişti. Sen İskoç viskisi ve soda seversin değil mi? Evet, teşekkür ederim Bay Waterhouse. George diye mırıldandı. Burada adım sadece George. Öyleyse George. Ama yine de onun ilk adını kullanmak bana biraz da delilik gibi geldi. Bütün bunlar şerefe diyerek bardağını kaldırdı. İçkilerimizi içtik. Barat Stevens bakar, iyi içki hazırlar. Bunun küçük fakat hayati bir yetenek olduğunu söyler. İskoç viskisi sayesinde huzursuzluğum ve şaşkınlığım biraz geçer gibi oldu. Ama bu duygular biraz hafiflemekle birlikte yine de kalmıştı. Evde yarım saat kadar dolabıma bakarak ne giymem gerektiğini düşünmüştüm. Sonunda koyu kahverengi pantolon ve hemen aynı tonda olan kalın tweed cekette karar kılmıştım. Giyinirken de smokin ya da blue jean ve oduncu gömleği giymiş bir grup adamla karşılaşmayacağımı umarım diye düşünmüştüm. Neyse, kılık konusunda pek yanılmamıştım. Yeni bir yer ve yeni bir durum insanın en küçük hareketine bile dikkat etmesine neden olurdu. Yapılması gereken şeylerin hiçbirini unutmamayı istiyordum. İmzalamam gereken bir konuk defteri var mı diye sordum. Yani öyle bir şey. Waterhouse hafifçe şaşırır gibi oldu. Burada bu tür şeyler bulunmaz. Daha doğrusu konuk defterimiz olmadığını sanıyorum. Sessiz, loş salonda etrafına bakındı. Johansen Wall Street Journal'ı hışırdatıp duruyordu. Stevenson salonun öbür ucundaki kapıdan çıktığını gördüm. Kısa beyaz garson ceketi de bir hayalete benziyordu. George içkisini bir masaya bırakıp şömineye bir odun attı. Kıvılcımlar şöminenin kararmış bacasına doğru yükseldi. Kemerin ortasındaki taşı işaret ettim. Bunun anlamı nedir? Bir fikrin var mı? Waterhouse ilk kez görüyormuş gibi dikkatle okudu. Anlatan değil, hikaye önemlidir. Sanırım bir fikrim var diye cevap verdi. Tekrar gelecek olursam bunun anlamını sen de öğrenirsin. Evet, senin de bir fikrin olur. Zamanla tabii. Eğlenmene bak David. Waterhouse uzaklaştı. Hiç bilemediğim bir yerde başımın çaresine bakmak için yalnız kalmıştım. Ama yine de bundan zevk aldım. Her şeyden önce kitapları çok seviyordum. Orada inceleyebileceğim bir hazine vardı. Ağır ağır raflar boyunca ilerleyerek o loşlukta kitapların sırtlarını okumaya çalıştım. Zaman zaman kitaplardan birini çıkarıp bakıyordum. Yine arada sırada durarak dar pencereden ikinci bulvarın kavşağına bir göz atıyordum. Kenarları buzlanmış cama kavşakta değişen trafik ışığının kırmızısı, yeşili, sarısı vuruyordu. Çok tuhaf ama zevk veren bir huzur duyuyordum. Bu içime birden dolmamış, usul usul süzülmüştü. Aslında bunun bir anlamı yoktu ama yine de huzurluydum. Yıllardan beri ilk kez Wisconsin'de büyüdüğüm çiftliği düşündüm. Orada üst kattaki esintili odada yatağıma yatar ve dışarıda ıslık çalan ocak rüzgarlarıyla yağan kara bakarken iki yorgan altındaki vücudumun sıcacık olduğunu hissederdim. Raflarda hukuk kitapları vardı ama bunlar çok garipti. Barodan atılan 20 avukat ve onların İngiliz yasalarına göre durumu adlı kitabı anımsıyorum. Bir başkasının adı da hayvan davalarıydı. Dayanamayıp o cildi açtım. Gerçekten de bu hayvanlarla ilgili davaları içeriyordu. Bu kez Amerikan yasaları söz konusuydu. Kitapta büyük miras yiyen ev kedilerinden, zincirini kopararak bir postacıyı ciddi şekilde yaralayan bir Güney Amerika kaplanına kadar türlü hayvanla ilgili dava vardı. Sonra Dickens'ın bütün eserlerini gördüm. Defoe'nun tüm yapıtları ve adeta ucu bucağı bulunmayan Trollope'un kitapları. Ayrıca orada Edward Cecil Gray adında birinin güzel yeşil deri kaplı 11 cildi duruyordu. Sırttaki yaldızlı yazıyı okudum. Bunları Statham ve oğulları basmıştı. Ne yazar Cecil'i ne de o yayıncıyı duymuştum. İlk Cecil kitabının basım tarihi 1911 ve adı da Kardeşlerimiz de onlardı. Son kitabın adı Dalga Kıran ve basım tarihi de 1935'ti. İki raf aşağıda ünlü filmlerden ünlü sahneler bulunan büyük bir kitap dikkatimi çekti. Her fotoğraf bir sayfayı dolduruyordu. Bunun karşısındaki sayfada da o sahneyle ilgili serbest ve zin şiirler vardı. Aslında bu büyük bir buluş sayılmazdı. Fakat oradaki ozanlar şaşılacak gibiydi. Robert Frost, Marianne Noor, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Louis Zukowski, Erica Jong bunlardan sadece birkaçıydı. Kitabın içinde Marilyn Monroe'nun ünlü resmini gördüm. Metro ızgarasının üstünde durmuş eteklerini indirmeye çalışıyordu. Karşı sayfadaki Algernon Williams'ın şiirinin adı da çan sesiydi ve şöyle başlıyordu. Eteğin biçiminin tıpkı bir çana benzediğini söyleyebiliriz. Bacaklarda çanın dilidir. Şiir böyle devam ediyordu. Kötü bir şiir sayılmazdı. Ama Williams'ın en iyi ya da iyi bir şiiri değildi. Yıllarca Algernon Williams'ın şiirlerini okuduğum için bu konuda konuşabilecek durumda olduğuma inanıyordum. Fakat onun Marilyn Monroe ile ilgili şiirini hiç duymamıştım. Şiir gerçekten yıldızla ilgiliydi. Çünkü Williams sonunda ''Bacaklarım adımı çağırır, güzelim Marilyn'' diyordu. Bir ara Stevens elinde ikinci Viskoç viskisiyle geldi. O sırada bir koltuğa oturmuş Ezra Pound'un bir cildini karıştırıyordu. İkinci viski de ilki kadar iyiydi. İçkiyi yudumlarken George Gregson'la bundan 6 yıl önce ölen Harry Stein'in en fazla 110 santim yüksekliğinde acayip bir kapıdan çıktıklarını gördüm. Bu Alice Harikalar Diyarındaki tavşan deliğine benziyordu. Kapıyı açık bırakmışlardı. Kısa süre sonra bilardo toplarının hafif sesini duydum. Stevens yanımdan geçerken bir viski daha isteyip istemediğimi sordu. Gerçekten üzülerek reddettim. Başını salladı. Pekala efendim. Yüz ifadesi hiç değişmemişti. Fakat nedense onu bir şekilde sevindirdiğimi sezdim. Kitaba dalmıştım ve birden kahkahaları duyarak irkildim. Biri şömineye bir paket kimyasal toz atmıştı. Bu yüzden alevler renk renk olmuştu. Yine birden çocukluğumu düşündüm. Fakat bu düşüncede duygusal, romantik bir özlem yoktu. Bunu belirtmek için güçlü bir istek duyuyordum. Nedenini Tanrı bilir. Çocukluğumda bu tür şeyler yaptığım günleri düşündüm. Fakat o güçlü, zevk veren anılarda hiç pişmanlık yoktu. Çoğunun koltukları çekerek şöminenin önünde yarım daire oluşturduklarını fark ettim. Stevens dumanları tüten bir kayık tabak dolusu lezzetli sosisle geldi. Harry Stein de tavşan deliğinden geçerek salona girdi. Kendisini neşeli bir telaşla bana tanıttı. Gregson bilardo salonunda kalmıştı. Seslerden tek başına toplara vurarak ustalaşmaya çalıştığını anladım. Bir an durakladıktan sonra ben de diğerlerine katıldım. Bir hikaye anlatıldı ama bu hoş değildi. Anlatan Norman Stead'ti. Burada bunu yinelemek niyetinde değilim. Ancak bunun telefon kulübesinde boğulan bir adamla ilgili olduğunu söylersem, nitelik konusunda ne demek istediğimi anlarsınız. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 332.